Ayrım 28, sayfa 391. Beş Göller. Mezarların bulunduğu tepeyi arkada bırakınca Uraz yaylanın sonuna yaklaştığını gördü. Yaylayı kuşatmış iki dağ dizisi birbirine kavuşuyor ve ikisi arasında dimdik yükselen bir bayır görüş alanını kapatıyordu. Cahil hızlı gidiyordu. Adımlarını yayalara göre ayarlamak zorunda değildi artık. Sadece binicisine bağlıydı gidişi. Uraz ise ata eğersiz binmiş oldu ve dövüş sırasında oraya buraya çarpmış, sürüklenmiş, sargıları çözülmüş, kırık bacağından ötürü bin bir acı çektiği halde cahili dizginlemiyordu. O da bu yalnızlıktan, bu özgürlükten hoşlanıyordu. Hatta çektiği ağrıdan bile. Eski Uraz'ın şimdi ancak arta kalmış bir parçası olduğu halde yine de canavar köpeklerin kanını akıtıp işini bitirebildiği dövüşün bir uzantısı ve bedeliydi bu ağrılar. Kamçı kayışının ucunda keskin taş hala sallanıyordu ve hançerinin kanını henüz silmemişti. Bütün engellerden, bütün pusu ve tuzaklardan daha güçlü hissediyordu kendisini. Uraz bir yol türküsü tutturdu. Bozkır'ın kendisi ve halkı kadar eski, engin ve tek düzenli. Yaylanın sonuna çabuk vardı. Cahil durdu, Uraz sustu. Karşılarına çok yüksek bir set çıkmıştı. Doğrudan önden tırmadı, bunu aşabilmek için yaban keçisi olmak gerekirdi. Kervanlar dolana dolana eğrilemesine yükselen bir yol açmışlardı zamanla. Sarp, kaygan ve gevşek yol sahanlıktan sahanlığa gittikçe daralarak ve dikleşerek yükseliyordu. Merdiven gibi demişti Gardigeç. Doğru adlandırmış diye düşündü Uraz. Ayağına sağlam insanlarla hayvanlar bu merdiveni aşabilirdi. İyi bir at üzerinde iyi bir binici de aşabilirdi. Bedeninin tüm yeteneklerine sahipse eğer. Ama diz ve baldırlarının yardımı olmaksızın ne yapabilirdi bir binici? Bir eğerin desteği olmadan ne? Cahil ayaklarıyla yeri eşeliyor, öne arkaya sallanıyordu. Karar veremiyor diye düşündü Uraz. Aygır başını arkaya doğru çevirdi. Yandan görünen bu uzun, güçlü yüzdeki tek gözde Uraz'ın hiç zorluk çekmeden hemen tanıdığı bir anlatım vardı. "Biliyorum," dedi sıkılmış dişler arasından. "İyi biliyorum, yalnız olsan hiç duraksamazsın. Sırtında taşıdığın insan sağlam bir insan olsa yine öyle. Kendin için değil, benim için korkuyorsun. Peki öyle olsun." Uraz'ın kabul etmek istemediği şey atın kendisine yardım etmesi değildi. Binicilerine yardım etmek bütün binek hayvanlarının göreviydi. Cahilin gözlerindeki o dayanılmaz hemen hemen insansı kaygıydı Uraz'ın kabullenemediği. "Öyle olsun," dedi Uraz yeniden. Kamçısını kaldırdı ama ucundaki keskin taşı görünce yana çevirdi. Yine de cahil kamçının havada şakladığını duydu ve çakmak taşının parıltısını gördü. Yelesini bir silkeledi aygır. Binicisini bir atılımda tehlikeli bayırdan geçirmek için tüm kaslarını gerdi. Ama gücünü topladığı bu sırada sırtında taşıdığı vücudu nedenli dayanıksız olduğunu, güvensiz oturduğunu anladı. Başını eğdi, dik bayırı inceledi ve son derece dikkatli adımlarla sakına sakına ilerlemeye başladı. Ama ne denli özen gösterirse göstersin bayırın dikliği yüzünden yürümekten çok bir merdivene tırmanır durumdaydı. Kendi sırtı bir bayır olmuştu Uraz için. Bacaklarının but kısmıyla cahilin böğürlerini ne denli sıksa her sarılışta cahilin terlemiş derisi boyunca amansızca kayıyordu aşağıya doğru. "Tutunamayacağım," dedi kendi kendine. "Muki ile yosması beni yere yuvarlanmış bulacaklar. Benim işimi bitirmeleri zor olmayacak eğer buna gerek kalırsa." Uraz kendisinin çağrıda bulunmuş, istemiş olduğu ağrı ve acıları, pişirip kotardığı oyunları, boşa çıkarmasını bildiği düzenleri anımsadı. Bunca irade gösterisi, yeni buluşlar, bunca yüreklilik, sonunda bir tulum gibi delinip sönmek için miydi? Hem de tam sınavın sonuna yaklaşırken. Dolambaçlı yolun eklemlendiği bölümlerden ilkinin sahanlığına çıkabilmek için cahil hemen hemen dikey duruma geldi. Uraz hayvandan ayrılıp kopmakta olduğunu gördü. En ilkel bir içgüdüsüyle kollarını aygırın boynuna doladı ve ellerini sıcak nemli derisi üzerinde kenetledi. Böylece hayvan onu da kendisiyle birlikte yukarı çekti çıkardı. Cahil daracık sahanlıkta ayaklarını birbirine bitiştirip durdu. Uzun uzun soludu. Aygır'ın bu dengesini bulması sırasında Uraz doğrulup oturmaya kalkışmadı. Tersine aygıra daha sağlam tutunabilmek için boynunda kenetlenen parmaklarını daha da sıkı sıkıya birbirine geçirmek için yararlandı bu zamandan. Gerçi at üstünde böyle durmak yakışık almazdı. Ama Uraz'ın hiç umurunda değildi şimdi bu. Cahilden başka kimse bilmeyecekti. Cahil ise nedenini biliyordu, onaylıyordu. Yeniden tırmanışa geçmişti. Sahanlıktan sahana yükseldiler durdular. Yol bir eksenden öbürüne geçiyordu. Bazen sağa bazen sola, hangi yanda eğilim daha az dikse. Her sahanlıkta cahil duruyor, soluk alıyor, Uraz ise kırık bacağını düzeltmeye çabalıyordu. Sonra dağa oyulmuş merdiveni yeniden tırmanmaya başlıyorlardı. Bir ara tam tırmanırken alttan aşağıya yuvarlanmayı göze alma pahasına Uraz birden doğruldu kalktı. Yukarılarda taşların yuvarlandığını işitmişti. Gecikmiş bir kervan onlara doğru dağdan aşağıya iniyordu. Uraz'ı kendini koyuvermiş, yakışıksız bir durumda görmemeliydiler. Sonu gelmez birkaç dakika geçti. Kendi ağırlığıyla kaykıldığını, geriye doğru kaydığını duyuyordu Uraz. Tam cahilin yelesine yapışmak üzereydi ki bir dağ keçisi ailesinin oynaşarak bayır aşağı indiğini gördü. Yolun sonuna kadar başka bir olay, tehlikeli bir durum belirmedi. Cahil kendisini hemen hemen şaha kalkmış duruma sokan son bir çaba ile bayırın son aşamasını da aldı ve düz yola çıktı. Uzun bir süre tek adım atmadan durdu. Bacakları rüzgara tutulmuş kamışlar gibi sarsılıyordu. Uraz aygırın ter ve köpüğe batmış boynunu bıraktı, bacaklarını sarkıttı, yavaş yavaş doğruldu. Aşmış oldukları bayır üstünde olduğu hayvanın ayakları altında aşağılara doğru uzanıyordu. Başı döndü, bakışlarını başka yana çevirdi. Önünde yer yer kurumuş ot kübelenmeleri ve çalılıklarla beneklenmiş dümdüz engin bir savan uzanıyordu, doğudan batıya doğru. Savanın kuzeyde gelip dayandığı yüce dağlar kitle ve yükseklik bakımından Uraz'ın oraya dek görmüş olduğu tüm dağları aşıyordu. Bu denli yüksek bir yerde, bu denli yüksek bir dağ duvarıyla karşılaşmak, Uraz'a az önce uçuruma bakarken duyduğu baş dönmesinden çok daha insanı bitkin düşüren derin bir baş dönmesi verdi. Gözlere değil ruha dokunuyordu bu. Yol aldıkça daha da büyüyen bu doğal engeller nereye dek uzanıyordu? Sonunda göğe ulaşacak, göğü tıkayacak değil miydi? Uraz başını arkaya attı. Bulutlar bozkırda olduğu denli ondan uzaktılar. Bir başka şeye daha şaştı. Savanın üstünde güneş umduğundan da daha yüksekteydi. O bitmez tükenmez tırmanışlar gök kubbede bu denli az bir yer mi tutmuştu? Her şey Uraz'ı küçük düşürüyor, alaya alıyordu. Bayırlar, doruklar, güneş. Gözlerini yeniden yere indirdi ve daha rahat etti içi. Bu düz alan, bu dayanıklı direşken bitkiler atını sürmesini bilenindi. Onun atı duraksamaktaydı. Bacakları tam gücünü, güvenini henüz kazanmamıştı. Bedeni yaş bir kütük gibi buğulanıyordu. Bu yolculuk ağır geldi sana da diye düşündü Uraz. Aklından aygırı bırakayım, bir soluk alsın, dinlensin diye geçirdi bir an. Ama sonra bayırı nasıl aştıkları aklına geldi. ''Şimdi sözümü dinletmezsem ben onun değil, o benim efendim olur.'' dedi kendi kendine. Uraz sağlam ayağının topuğunu aygırın terden kararmış böğrüne sapladı. Cahil yola düzüldü, isteksiz. Başı aşağıya sarkmış, dizleri kesiliyormuşçasına. Uraz onun bu gidişini düzeltmeye kalkmadı. Cahil sözünü dinlemişti, daha fazlasını isteyecek değildi ondan. Kendisi de yorgunluktan bitiyor, ağrıdan kıvranıyordu. Bacağındaki sargı bezi iyice gevşemiş, işe yaramaz hale gelmişti. At üstünde gidişin sarsıntılarıyla birlikte kırık kemiğin alt kısmı da pis bezlerin ve çürümüş etin içinde sallanıyordu. Uraz bu kokuşmuş yaraya bakmak bile istemiyordu. Tiksintiden başını öbür yana çeviriyordu. Ama bu yaraya karşı içinde bir borçluluk duygusu da vardı. Kendisini bayılmaktan, onun alakoyduğunu biliyordu. Bilincini koruyabilmesini onun çektirdiği işkenceye borçluydu. Cahil yere daha sağlam basıyordu artık. Ara sıra ağzını yerde gezdiriyor, kurumuş sert otları kokluyor, bir tutam koparıp bol salya akıtarak çiğniyordu. Bu türden besinlerin peşine düşmesi için çok acıkmış olmalıydı. İyi yem yemeyeli kaç gün olmuştu. Uraz yaz sonlarında buzkaşı atlarının kantara konulduğunu anımsadı. Ama sadece gün boyu hiç kıpırdamadan güneşte kalırlar, geceleri ise prenslerin yatakları denli yumuşak, temiz, yeni yapılmış yataklıklarda dinlenirlerdi. Oysa şimdi cahil nerede ve nasıl olursa öyle ayakta aç karnına uyuyordu. Güneşin doğuşundan batışına kadar süren yorucu bir çabadan sonra. Uraz elini aygırın üstünde gezdirdi. Boynunda gevşemiş pörsük kıvrımlara rastladı. Kaburga kemikleri de ele gelmeye başlamıştı. ''Onu acından öldürüyorum.'' dedi Uraz kendi kendine. ''Sonuna dek dayanabilecek mi? Önümüzdeki dağlar en korkuncu.'' Gardig için söylediklerini anımsadı bu arada. Bu son engeldi. Hindu kuşun son surları. Ondan sonra bozkır. Cahil yorgunluktan bitse, ayakları tutulsa bile bozkıra dek sürüklenebilecek denli güçlü ve dayanıklı bir hayvandı. Kendisi de öyle. Bu yaralı sakat halinde bile. Aygırı yeniden topuğu ile dürttü. Cahil kurumuş otlar bodur çalılar arasından daha hızla ilerledi. Uraz'ın göz kapakları çok ağırlaşmıştı. Başı öne doğru sarkmış, gidişin sarsıntılarıyla uyumlu sallanıyordu. Aygır'ın uzun düzenli adımları mı onu beşik gibi sallayıp uyutuyordu? Yoksa kanına karışmış haşhaşın hala süren etkisinden mi, vücuduna erimiş kurşun gibi ağır bir uyuşukluk çökmüştü? Bir sonuca varamadan uyuyakaldı, parmakları Aygır'ın yelesinde. Kendisini neyin uyandırdığını da bilemedi. Havanın birdenbire soğuması mı, Aygır'ın durması mı? İlk işi göğe bakmak oldu. Zamanın akışı ona bayırın tepesine tırmandıkları anda olduğu denli düzensiz geldi. Ama ters anlamda. Bir an uyukladığını sanıyordu. Oysa gök vadisinin sonuna yaklaşmış, güneşe gözleri kamaşmadan bakabiliyordu. Uraz bakışlarını çevresinde dolaştırdı ve bulunduğu yeri tanıyamadı. Savanın yerini kaya ve taş döküntüleri almıştı. Sağ yanında kil ve kızılkayadan çok yüksek bir set görüşü kapatıyordu. Önünde bayır aşağı bir açıklık vardı. Binicisi sağlam, koşumları yerinde, iyi bir hayvanı ürkütecek denli dik değildi. Ama cahil yarım bir insanı eğersiz ve üzengisiz bayırın aşağısına dek taşımak zorundaydı. Adamın hiç değilse uyumaması gerekirdi. Cahil tam inişin başladığı yerde durmuş, bu uyanışı bekliyordu. Uraz gövdesini geriye doğru kaydırdı, kalçaları üzerine sıkıca yerleşip öne doğru uzandı, kollarını gerdi ve elleriyle aygırın bel kemiği üzerine avandı. Sonra hayvanın böğürlerini gücü yettiğince sıktı. ''Uyumuyorum artık'' dedi, ''yürü!'' Doğal kaya duvarı boyunca inmeye başladılar. Duvar onlara hem kılavuzluk ediyor hem bir merdiven korkuluğu yerine geçiyordu. Girintiler, çıkıntılar, dirsekler, yarıklar, yandan dolanmalar, kıvır kıvır dönemeçler, sonu gelmez bir iniş. Uraz kötü bir düş görüyor, düşün akışına kapılmış gidiyor duygusu içindeydi. Binmiş olduğu kayığın burnu boyuna suya batıyor ve kendisi kayığın kıç tarafına yapışıp tutunmak, alabora olmamak için canavar gibi uğraşıyordu. Başına kan çıkmış, bakışları bulanıyor, şakakları zonkluyordu. Kol ve butlarına kramplar giriyordu. Daha fazla dayanamadı. Daha önce yaptığı gibi cahilin üstüne çöktü, kollarını boynuna sardı. Aşağılanmanın artık son kertesine düştüğünü sanmıştı o zaman. Oysa bu kez içine düştüğü yüz karası durum ondan da beterdi. Şimdi elleriyle tutunarak aygırın sırtına boylu boyuna uzanmış değildi. Oturur durumda öne doğru kaymış, aygırın boynuna gelip dayanmıştı. Güçsüz, biçimsiz, acayip bir et yığını halinde aygırın boynundan sarkıyor, durduğu yerde çalkalanıyor, hayvana ağırlık veriyor ve her sarsıntıda tere batmış yelenin üzerinden kayıp yere düşmek tehlikesi geçiriyordu. Boynundaki bu ağırlıktan ötürü boyuna öne doğru çekildiğini hisseden cahil için bayır aşağı inmeyi sürdürmek sonunda olanaksız hale geldi. Bir soluk almak ve gücünü toparlamak için omzunu bir kaya çıkıntısına dayayıp durması zorunlu oldu. Köşeye sıkıştırılmış, tutsak, sakat, bitkin Uraz düşünüyordu. Böylesine bir ayıba niçin katlanıyorum? Ölmekten hiçbir zaman korkmadım ben. Cahilin solukları düzeliyor, bacakları daha az titriyordu. Kollarımı bir açsam bu iş biter burada diye sürdürdü düşüncesini. Kendisini yerde çürümüş, kokuşmuş, paramparça gördü. Duvarın dibinde geberip gitmiş bir köpek. Cahilin boynuna daha sıkı sarıldı boğarcasına. Ölmek? Evet, bu biçimde, asla. Yaşamın verdiği utançlar düzeltilebilir, ödünlenebilirdi. Ölümdeki yakışıksızlığın ayıbı ise hiçbir zaman silinemezdi. Cahil dayandığı kayadan ayrıldı, Uraz parmaklarını, çene kemiklerini, gözlerini kıstı. İçine paçavra doldurulmuş bir kukla gibi at üstünde bayır aşağı yollandı. Ayaz daha dondurucu, ağrı daha kudurgan, yokuş daha dikti. Kayığı baş aşağı dalıyordu da dalıyordu. Derken birden düzeldi ve durdu. Uraz'ın gövdesi kendiliğinden eski yerine, alışkın olduğu duruma geldi. Aygır'ın boynunu bırakmadan ayaklarının altındaki toprağı inceledi Uraz. Kumlu bir düzlüktü bu. Uraz kollarını açtı, göğsünü şişirip temiz hava ile doldurdu ve başını yukarı kaldırdı. İndikleri bayır gözden kaybolmuştu. Görüşü kesen hemen hiçbir engel kalmamıştı. Önüne bendi emir serilmişti. Akşamın ışığı yumuşak olduğu halde Uraz gözlerini kapadı. Bir küme altın bulup da sonu ne olur bilinmez düşüncesiyle hemen parmaklarını altınlara daldırıp bir avuç olsun kapmaya çalışan bir cimri gibi, bu görüntü bir serap olabilir, hiç değilse gördüğüm kadarı bana kalsın diyordu içinden, gözleri sıkı sıkı kapalı. Sonra gözlerini çekinerek araladı, hiç kırpmadan iri iri baktı kaldı. Serap değildi gördüğü. Cahilin üzerinde bulunduğu kumsaldan havaya doğru dev boyutlarda bir çukur açılıyordu. İki yandaki kızıl yarlar gittikçe genişleyerek yükseliyor, yükseliyor, gökyüzünün uzak belirsiz sınırına dek erişiyordu. Ölçüleri aşan bu yarık suların egemen olduğu bir ülkeydi. Akıl ermez, garip bir ülke. Çünkü yarın tepesinden gelen sular aşağıya doğru kaynaşıp akacağı yerde gereği gibi niçin ve hangi engelle karşılaşarak bilinmez birden duruyor, dingin, dümdüz bir ayna oluyordu. Ama durağan değildi sular yine de. Yüzeyi kıpırtısız, pürüzsüz ola dursun, sular gölün kenarlarından toprak altı yollardan süzülerek birinci gölün hemen eteğinde yine göze görünmez bir engelle karşılaşıp ikinci kez gölleşiyordu. Burada da tek durmuyordu sular. Şaşılası gizli akış sürüyor ve bendi emirin suları merdiven basamakları gibi alt alta sıralanmış gölleri doldurup taşıyordu. Son gölün kıyısı Uraz'ın üzerinde durduğu kumsaldı. Bu çapta bir doğa gizemi karşısında küçücük çelimsiz bir yaratığa dönüşen Uraz bu gizemden ne korku ne şaşkınlık duyuyordu. Efsanelere, mucizelere olan sarsılmaz inancı ona bu konuda yardım ediyordu. Anlamayacak ne vardı? Bağ devleri, şeytanları, ejderleri, cinleri, yapıcıları ve kazıyıcıları burayı yarmış, kesip oymuştu. Uraz yıldırımdan baltalarının vuruşlarını duyuyordu. Su başılarının kendi verdikleri ölçülere göre oyulmuş bu derinliklere egemen olduklarını görüyordu. Onlar değilse ya kim bilinen tüm yer ve akış yasalarına karşın suları bu biçimde düzenleyip akıtabilir ve çağlar boyunca böyle tutabilirdi? Uraz düşünüyordu. Bunlara göl deniyor ama göl dediğin kendi kendine yeter. Boyuna akıp taşarak yeni göller doğurmaz. Çağlayan mı demeli? Ama çağlayanlar çağıldayarak köpürerek akar. Bu sularda ise ne bir kıvrım ne bir kırışık var. Evet, evet, yer ve gök işçileri burada doğayı aşmış, zorlamış, alt etmiş. Uraz bunları aklından geçirirken yeni bir mucize yer aldı. Sıvı şekilli dev çukurdan buzullar kadar parlak, bahar çiçekleri kadar tatlı renkte ışınlar yayılmaya başlamıştı. Güneş sıvı sekilere ulaşmıştı. Işığın göllerin yüzeylerini sıyırarak geçen okları suların kıpırtısız harelerini tutuşturuyordu. Bu durgun alevlerden her birinin bir başka renkte oluşu büyülü etkiyi daha da arttırıyordu. Donuk mavi, koyu yeşil, gök mavisi, gül pembe, katran karası. Göllerin kendi derinlikleri seçiyordu kendi alevinin rengini. Derken sular aniden tüm göllerden çekildi gitti. Uraz buna da hiç şaşmadı. Kırgız masallarında sözü geçen yeraltı devini ansıdı. Kol Tavısar adındaki bu dev bir yudumda göl ve ırmakların sularını içer bitirirdi. Mutlaka odur ya da kardeşlerinden biri diye düşündü Uraz ve konuyu aklından çıkardı. Göz bağı olaylar geçtiğinde düşünmek iyi değildi. Şimdi bendi emirde benzeri hiç görülmemiş bir gök kuşağı açılıp uzanıyordu. Her bir renk şeridi anıtsal bir basamak denli geniş. Derken o da gözden kayboldu. Onun yerine doğaüstü ulu bir merdiven belirdi basamakları somaki, gök yakut, yeşil ve lacivert taşından. Kızılkaya'dan Trabzanları arasında bu merdiven gök kubbenin eşiğinde son buluyordu. Güneş yolunun sonuna gelmişti. Ufuk çizgisinde bir ateş yandı ve saçtığı son ışıklar her bir taştan mücevherlerin en arı, en parlak renklerini fışkırttı. Bu ışık bir esinti gibi birden belirip yükselmişti. Aynı hızla da alevi söndü gitti. Gök kuşağını ve değerli taşlardan basamakları da birlikte götürerek. Göller yeniden su ile doldu ama artık hepsi aynı renkteydi. Gölgelerin renginde. Sonunda Uraz korkuya kapıldı. Aman Allah'ım diye bağırdı. Bir olan, tek gerçek olan Allah'ım. Kıpırtısız karanlık çağlayandan bakışlarını çevirdi. Birinci gölün karşı yakasında dağın böğrüne sokulmuş küçük kubbeli kısa minareli bir mescit gördü. Allah yakarımı duydu dedi Uraz. Bir olan, tek gerçek olan Allah. Cahil bendi emir mescidine yöneldi. Su ile kaya arasında uzanan yol düz ve genişti. Uraz'ın dengede kalmasını kolaylaştırıyordu. Bu kolaylık Uraz'ın kendisini koruma zorunluluğunu ortadan kaldırıyordu. Artık çaba harcamaktan, tehlikelerden, kendinden geçip mest olmaktan kurtulmuştu. Kafasında boğazı kesik kulaksız köpekler göllerin gökkuşağı altında koşuşuyorlardı. Bir sel kendisini sürüklüyor, değerli taşlardan basamaklara atıyor, çarpıyordu. Son bir sarsıntı Uraz'ı kayığından dışarı fırlattı. Cahil durmuş kaygılı bir kişneme salıvermişti. Uraz'ın gövdesi yere değmeden güçlü kollar onu yakaladı. Bu kolların gücü olağanüstü geldi Uraz'a, sonra bayıldı. Baygınlığı kısa sürdü. Yeniden duymaya ve düşünmeye başladığında kendisini düşmekten kurtarmış olan kollar şimdi onu taşımaktaydı. Basık, dar, uzun bir odada buldu kendisini. Ilık havası kuyruk yağı kokuyordu. Duvarlar boyunca çarpoylar sıralanmıştı. Uraz en yakındakine yatırıldı. Güçlü hızlı adımlar odanın dövülmüş toprak tabanında yansıdı. Bir rüzgar fenerinin çiğ ışığı uzaklaştı, gözden kayboldu. Şimdi sofayı bir çömlek dolusu kor ateşin donuk ışığı aydınlatıyordu sadece. Fenerin şavkı birden belirdi yine. Işığında yürüyen kısa boylu adamın kol ve bacakları kalın, gövdesi fıçı gibiydi. Boynu yoktu. Yumuşak, düzgün tenli yanaklarının arasında bir çizgi vardı. Ağzı, bir gaga, burnu, şıltı bir iplik, gözleri. Fenerden başka dumanı tüten bir fincan çay da getiriyordu tıknaz adam. Tek söz söylemeden önce Uraz'ın çayı son damlasına dek içmesine yardım etti. Ancak ondan sonra konuştu. Sesi kalın, genç, neşeliydi. ''Bacağın çok kötü kokuyor dedi, böyle uyuyamazsın.'' ''Neredeyim?'' diye sordu Uraz. ''Tanrı'nın evindesin ve de gelip geçen yolcunun.'' ''Atım ne oldu?'' ''Merak etme, gereken yapılacak. Kutu abayın andı olsun.'' ''Önce aygıra bak.'' dedi Uraz. ''Doğru söyledin.'' dedi Kutabay gülerek. ''O sana borçlu olmaktan çok sen ona borçlusun.'' Rüzgar feneri uzaklaştı. Korların yumuşak ışık çemberi gözleri tedirgin etmiyordu. Uraz haşhaşın verdiği o yarı kurşun, yarı kadife gibi uyuşukluğun üzerine çöktüğünü hissetti. Kutabay elinde lamba geri geldi. Çarpoyun ayak ucuna kaynar su dolu bir iplikle tertemiz bezler koydu. Yarayı açtı. Rengi ve kokusu korkunçtu. Kutabay yarayı çok dikkatli, acımasızca yıkadı, temizledi, kırık kemikleri düzeltti, elinden geldiğince sıkıca yerine bağladı. Bu hareketlerden her biri Uraz'ın sinir ve kasları boyunca acının alevli ve köpüklü doruğuna dek yükselen bir ateş dalgası gönderdi. Uraz hiç titremeden, bir kez bile içini çekmeden bu acılara dayandı. Onur'un gerekleri bu dayanıklılığa yardım etmişti. Ama yarasına Kutabay'ın bakmasını kabul etmesinin utancı daha da fazla yardım etti. Sakatlanmış bedenini, kokuşmuş yarasını bir bakıcının, Muki'nin, Zeren'in ellerine teslim etmek geç, onu olabilir. Bunlara bakmak onların işi veya görevidir ama çürümüş etlerini elleyen, koklayan bu yabancı. Kutabay feneri kaldırıp Uraz'ın yüzünü ışığa boğdu. ''Ne bayıldın, ne kıpırdadın?'' dedi. ''Aşk olsun, yüreğin güçlüymüş.'' ''Ben kokmuş yarama alıştım.'' dedi Uraz sert bir sesle. ''Ama sen?'' ''Senin yaranda ne?'' diye bağırdı Kutabay. ''Cüzzamların yaraları yanında, seninki gül kokuyor.'' Korkunç sözcük bir an için Uraz'ı canlandırdı. Sormak, daha fazla bir şeyler öğrenmek istedi ama yapamadı. Ağrıları yatışıyordu. Konuşup da ne olacak? Ne var kaygılanacak? Şu gözüne giren ışıktan gayrı. ''Lambayı götür.'' dedi Uraz. Uykuda soluk alışları çömlekteki korların soluk alışları kadar hafifti. ''Şu lanetleme feneri kaldır.'' diye mırıldandı Uraz. Işık ve sıcak daha da arttı. Uraz öfkeyle gözlerini açtı. Güneş ışınları sofayı baştan başa iplik iplik kesiyor, dipte yuvarlak penceresiz bir odayı belli belirsiz açığa çıkartıyordu. Uraz anımsadı. Cami, Kutabay, en azından 12 saat uyumuş olmalıydı. Yine de bitkin hissediyordu kendini. Canı çay ve yemek istiyordu. Alışkanlıkla Muki'ye seslenecek oldu. Ama seyis neredeydi ki? Uraz birden telaşlandı. Ya Muki onun izini yitirirse? Harcadığı bütün çabalar, giriştiği ölüm oyunu bir işe yaramamış, boşa gitmiş olacaktı. Zehirlenip ölseydi, köpeklerin diş yeri arasında paralansaydı, hatta kayalar ve çalılar arasında kıkırdayıp kurusaydı daha iyiydi. Dışarıda iki ses konuşmaya başladı. Mescidin ince gözenekli duvarları arasından konuşmalar açık seçik duyuluyordu. Biri Kutabay'ın sesiydi, öbürü... ''Muki, Muki!'' diye seslendi Uraz, farkında olmadığı bir güç ve sevinçle. Seyis'in bir itmesiyle kapı arkaya çarpıp gümledi, rezelerinden fırlayacakmışçasına. Muki bir sıçrayışta Uraz'ın yanına geldi. ''Sağ!'' diye bağırdı Seyis. ''Sağ salim, Allah'a şükür!'' Göz göze geldiler, yüzleri aynı sevinçle parlamıştı. Kalın bir ses duyuldu. ''İki kardeş olsalar daha fazla sevinmezlerdi kavuştuk!'' diye. Uraz ile Muki eşikte durmuş kendilerine gülümseyen Kutabay'ı gördüler. Gerçekten diye sözünü sürdürdü caminin bekçisi. Gerçekten dünyada birbirlerinin her şeyi olan iki kardeş gibi. Uraz ile Muki bir daha bakıştılar. Bu kez bakışlarında hiçbir duygu belirtisi yoktu. İkisi de buluşamamaktan neden o denli kaygılandıklarını anımsamışlardı. İzimi nasıl buldun diye sordu Uraz Seyis'e. Ben de emire giden tek yol vardı dedi Muki. Sonra kumda cahilin ayak izlerini tanıdım. Ama sen bizden önce yola çıkmış ve hızlı gitmiş olduğundan biz gece mola vermek zorunda kaldık. Çok susadım, karnım da çok aç dedi Uraz. Çay hazır olmalı, Zere bakıyordu o işe dedi Muki. Sonra bazlama ile pilav da pişirecekti. Kutabay kaldırıp sırtını duvara dayamak için Uraz'ın üstüne eğildiğinde Muki kapının yanına varmıştı. Bırak sen o ayı gibi kollarınla diye bağırdı kaba bir sesle. Dönüp çarpoyun yanına geldi, Uraz'ı kaldırdı. Kaldırırken de göğsünde saklı paraları bir yokladı. Sağ ol dedi Uraz. Teşekkürü işlendi, işler yeniden yoluna giriyordu. Kutabay kocaman başını sallayarak, ''Sen gerçekten iyi bir seyisin.'' dedi. ''Babam hastayken ben de yabancıların ona bakmasını istemezdim.'' İçini çekti, konuşurken koca gövdesi bir gong gibi çınlıyordu. ''Babam öldükten sonra anam köyüne döndü.'' diye sürdürdü lafını. ''Ben de babamın buradaki bekçilik işini üzerime aldım.'' Muki alışılmış tepsiyle içeri girdi. ''Ömründe böyle çay içmemişsindir.'' diye bağırdı. ''Sen bir tat bakalım.'' dedi Uraz. Göçebe kadını ve otlarını unutmuyordu. Pilav saati gelince de her iki erkeği yemeği paylaşmaya çağırdı. Onlar ellerini yağlı pilava daldırırken Uraz Kutabay'a kuzeydeki bozkırlara giden yolu bilip bilmediğini sordu. ''Dağları geçen yolcular korkunç bir boğazdan söz ederler.'' dedi Kutabay. ''Atların geçebileceği gibi değil.'' ''Benimkisi geçer.'' dedi Uraz. ''Ben seni oraya dek götürürüm.'' dedi Kutabay. Yağlı elini özenle yalayarak sözünü sürdürdü. ''Bugün geç oldu artık, siz boğazdan çıkmadan önce karanlık basar. Bu da sizin ölümünüz olur. İkisinden birine karar vermen gerek. Ya bu akşam boğazın ağzında mola verirsin ya da geceyi bu çatı altında geçirir, yarın sabah şafakta yola çıkarsın.'' Uraz hala çok halsizdi ve aygırın iyi bir dinlenmesi gerekliydi. ''Senin konuğun olmayı ye tutarım ey gönlü gani bekçi.'' dedi Uraz. Kutabay'ın kara kehribardan birer iplik olan gözleri içten yanan bir ateşle parladı. Sesi her zaman olduğundan daha kalın, daha çınlamalı yükseldi. ''Büyük bir bayram olur benim için bu. Yalnızlık insanın içine kurşun gibi çöküyor bu kutsal yerde bile. Çok insan gelip geçmiyor mu buradan?'' ''Hangi insanlar?'' diye bağırdı Kutabay. ''Kafir ülkelerden gelen, arabalarının gürültüsü dünyayı tutan o yabancılar mı? Dilimizi bilmezler, murdar yiyecekler yerler, haram içkileri içerler.'' Kutabay içini çekip daha yumuşak bir sesle ekledi. ''Bir de cüzzamlılar.'' ''Cüzzamlılar?'' diye tekrarladı Muki ürküntüyle. Uraz bir önceki günde Kutabay'ın bu korkunç sözcüğü kullandığını anımsadı. ''Onları buraya kim getiriyor?'' diye sordu. ''Eskiden beri bendi emir sularının bu hastalığa iyi geldiği söylenir.'' ''Sen onların iyileştiğini hiç gördün mü?'' diye sordu Uraz. ''Yok, görmedim doğrusu.'' diye yanıtladı Kutabay. ''Gelip dönerler, bir daha geldikleri hiç olmaz.'' Uraz yatağının yanından eğilerek yanına çömelmiş olan bekçinin omuzlarını tuttu ve fısıldadı. ''Söyle bana, Kur'an üstüne yemin et, söyle. Sence benim yarama?'' Kutabay gözlerini yere indirerek konuştu çekingen. ''Her şeye kadir olan Allah'a kalmış.'' dedi. ''Her şeye kadir olan.'' dedi Muki. ''Her şeye kadir olan.'' diye tekrarladı Uraz. Üçü de gözlerini sofanın dibindeki birkaç alı seccade döşenmiş yuvarlak odaya çevirdiler. Uraz Kutabay'a ''Beni dışarı götür.'' dedi. Öğleye yakındı, gün batımında tutuşan alevlerin bendi emirin kat kat göllerini bir kez daha büyüleyebilmesi için güneşin gök kubbede daha yarı yolu vardı aşacak. Ama şimdi çiğ ve dikey inen ışınlar altında da sular tüm gizemini koruyordu. Şu yeşil, şu gül pembesi, şu gök mavisi, şu lacivert, şu zifir karası akşamın ışık oyunlarına hiçbir şey borçlu değildi. Arada bir ayrılık vardı sadece. Sıvı sekiler artık değerli taşlardan yapılma değildi. Çiçeklerin taç yapraklarından oluşmuştu. Gök merdiveninin basamakları şimdi birer asma bahçeydi, park kadar geniş ve set set göllerin kenarlarını kaplayan, üzerlerinden küçücük çağlayanların aktığı gerçek yeşillikler bu harika çiçeklenmenin bir parçası olarak görünüyordu. Kutabay kollarında Uraz ağır ağır suya yaklaşırken bir gong gibi çınlayan kalın sesi, Bendi Emir'in bu olağanüstü beş gölünün yüzyıllardan beri taşıdığı adları bir bir sıralıyordu. ''Zülfikar'' dedi Kutabay. Sonra Pudina, ardından Panır, Gulaman. Kutabay Uraz'ı gölün hemen kenarına bir tapınağın avlusuna bırakıyormuş gibi bıraktı. Harika göller bu tapınağın basamakları, erişilmez dağlar, duvarları, bulutlar, kubbesiydi. Uraz mırıldandı. Şu uçsuz bucaksız dünyada bu suların bir eşi daha yoktur. Nasıl olsun ki diye bağırdı Kutabay. Yüce Şehit Hazreti Ali kendisi sel gibi dizginsiz akan suları burada bir mucizeyle durdurmuş ve bu gölleri meydana getirmiş. Hazreti Ali dedi Uraz alçak sesle. Hazreti Ali'nin kendisi. Hiç şaşmadım. Topukları üzerine çökmüş olan Muki konuşmaları dinliyordu. Ara sıra oyuk bir kayanın üstünden yükselen duman yumaklarına bakıyordu. Çadırı oraya kurmuşlardı. Orada zere vardı. Söylesene ey Kutabay dedi Seyis. Bendi emirde birkaç köy var mı? Tek bir tane var dedi mescidin genç bekçisi. Ta tepede. Kışın göller donunca buz üstünden geçerek buraya kadar gelirler. Benim anam onların klanındandır. Ben de oradan bir kız alacağım. Allah kısmet eder de başlık parasını toplayabilirsem. Senin gibi kendini Allah'a adamış kişi her zaman hizmetlerinin mükafatını görür dedi Uraz. Dilerim bu dediklerin ulu tanrıma tezelden ulaşsın diye bağırdı Kutabay. Tepelerindeki kızgın güneş ortalığı kavuruyordu. İçten de ateş nöbeti yiyip bitiriyordu Uraz'ı. İskelete dönmüş yüzünün çukurlarında ve kırışıklarında ter toplanmıştı. Beni de işitsin ulu tanrı diye mırıldandı. Suyun yüzünden bir esinti geldi geçti, serinliği Uraz'ın yüzüne dek ulaştı. Duru, hafif, insana ferahlık veren bir kokuyu da birlikte getirdi esinti. Sanki çayırların tüm bitkilerini, kırların çiçeklerini, ormanların ağaç kabuklarıyla yapraklarını içine emmiş gibi. ''Kokuyu duydun mu?'' diye sordu Uraz Kutabay'a. ''Göllerin içinde büyüyen bitki ve köklerin kokusu bu.'' dedi Kutabay. ''Beş göller burcu burcu kokar bundan ötürü.'' ''Alametler hayırlı.'' dedi Uraz. ''Şimdi denesek iyi olur.'' Kutabay suyun hemen kıyısına diz çöktü. Bir çocuğu kaldırır gibi Uraz'ı kaldırıp suyun üstüne tuttu ve kırık bacağı göle daldırdı. ''Peygamberimiz yardımcın olsun.'' dedi. Gövdesine dayanmış adamdan yükselen çığlık Kutabay'ı hiç şaşırtmadı. Ama Uraz'ın gururunu bilen Seyi sordu. ''Neyin var?'' ''Hiç, hiç.'' dedi Uraz kesik kesik sıkılmış dişleri arasından. ''Soğuktan.'' dedi Kutabay Seyis'e. ''Dene bir.'' Muki'nin parmaklarını suya sokmasıyla çekmesi bir oldu. ''Bu sular hiç ısınmaz.'' dedi Kutabay. Uraz'ın dişleri çarpıyordu. ''Ne kadar, ne kadar bir zaman?'' diye mırıldandı. ''Dayanabildiğin kadar.'' Zorlu bir soluk alış, bir daha, bir üçüncüsü. Uraz ta iç organlarının buz kestiğini duyuyordu. ''Yeter.'' dedi. Kızgın güneş altında kanı bedeninde yeniden dolaşmaya başlayınca sordu. ''Cüzzamlar daha uzun dayanabiliyorlar mı?'' ''Onlar için aynı şey değil.'' dedi Kutabay. ''Onlar hiçbir şey duymazlar. Hastalıklı etleri ölmüştür. Sonunda kendiliğinden düşer dökülür.'' Uraz yeniden sordu. ''Onlardan hiç tiksinmez misin?'' Kutabay karşılık vermeden önce bir durdu. Tam bir doğrulukla yanıtlamak istiyordu soruyu. Sonra ''Yok.'' dedi. ''Gerçekten tiksinmiyorum. Onların derdi benim tüm dertlerimden öylesine büyük ki.'' Uraz tir tir titriyordu. Morarmış dudakları tek bir söz daha söyleyemedi. ''Seni içeri götürüp sarıp sarmalamak, sıcak çay vermek gerek sana.'' dedi Kutabay büyük bir yetkiyle. Uraz'ı içeri götürdü. Muki çadırın önünde bekleyen göçebe kadının yanına vardı. ''Yarın sabah şafakla yola çıkıyoruz.'' dedi. ''Çetin bir boğazdan geçeceğiz. Akşama Bozkır'a varırız.'' Zere konuşacak gibi oldu ama o söze başlamadan Muki onun diyeceğini tıpatıp söyledi. ''Uraz Bozkır'ı görmeyecek.''